Ayrım 7.
Dünyevi meslek yaşamı ile ilgili bu ahlaki nitelendirme, reformun en ağırlıklı etkinliklerinden biriydi. Ve bunun özellikle Luther için de geçerli olması aslında hiç şüphe yok ki boş laf olarak görülebilir. 25 dipnot. Bazı araştırmacıların böyle bir değişimin insanların eylemlerini etkilememiş olduğuna inanmaları çok şaşırtıcıdır. Böyle bir görüşü anlamaya yeteneğimin eksik olduğunu itiraf etmeliyim. Bu anlayış, Pascal'ın düşünsel yapısı içinde dünyadaki etkilerin yalnızca boş gurur ve kötüye işleyen bir zeka ile açıklanabileceği inancına sahip olmasına dayanan derin nefretten çok uzaktır. Daha da uzak olduğu bir başka tutum ise Cesvitlere özgü dünya ile kurulan özgür, yararcı uyumdur. Fakat protestanlığın tek tek gerçekleştirdiklerinin pratik anlamı ortaya konulurken bu genelde açık seçik bir biçimde algılanacağı yerde çok bulanık bir biçimde algılanır. Önce şunu belirtmek zorunludur. Luther'in sözcüğe bizim şimdiye kadar yüklediğimiz anlam içinde ya da herhangi bir anlamda kapitalist ruh ile herhangi bir alıp vereceği yoktur. Reformun her eylemini en ateşli biçimde övmüş olan kilise çevreleri bugün genelde hiçbir anlamda kapitalizmin dostu değildir. Hiç şüphe yok ki Luther'in kendisinin Franklin'de ortaya çıkan görüş gibi bir görüşle ilişkiyi kesin bir biçimde yatsıdığı doğrudur. Tabii ki Fugger ve benzeri tüccarlarla ilgili şikayetlerine burada delil olarak başvurulamaz. Çünkü 16. ve 17. yüzyılda büyük ticari kuruluşların yasal ya da olgusal imtiyazlı durumlarına karşı girişilen savaş en iyi biçimde çağdaş tröstlere karşı yürütülen kampanyaya benzetilebilir ve kendi içinde geleneksel bakışı çok az yansıtır. Bunlara karşı Lombardlara, İngiltere ve Fransa'da Anglikanizm, krallar ve parlamento tarafından desteklenen monopolcülere, büyük spekülatörlere ve bankacılara karşı Hugonotlar kadar Püritenler de acımasız bir savaş sürdürdüler. Cromwell Dunbar muharebesinden sonra Eylül 1650 uzun parlamentoya şöyle yazmıştır. Lütfedin de bütün mesleklerin yanlış kullanımını durdurun ve eğer azını zenginleştirmek için çoğunluğu fakirleştiren meslek varsa bu kamunun yararına değildir. Oysa Cromwell'in başka bir açıdan çok özel bir kapitalist düşünce biçimini sürdürdüğü görülür. 26 dipnot. Bundan ne anlaşılacağı, Cromwell'in 1650'de İrlandalılara karşı açtığı savaşın ifadesi olan ve İrlandalıların Katolikler, 4 ve 13 Aralık 1649'daki manifestolarına cevap veren manifestosu örneğiyle gösterilebilir. Ana cümleler şöyle. İngilizlerin İrlanda'da birçoklarının parayla satın aldıkları büyük malikaneleri vardı. İrlandalılardan iyi koşullarla uzun süreli olarak kiralarlar, topraklarının üstünde büyük sürüleri olurdu. Maliyetleri onlara ait olmak üzere evler kurar, tarlaları ekerlerdi. Sen birliği bozdun. İrlanda tam bir barış içindeyken ve İngiliz endüstrisinin örneğini izleyerek ticaret ve alışverişte ülkenin kendi yurttaşlarının elinde bulunanlar öyle oldu ki bütün İrlanda senin malın olsaydı daha iyi olurdu. Tanrı seninle midir, seninle olacak mı? Eminim olmayacak. Öte yandan Luther'in faize, kâra karşı olan birçok ifadesi geç skolastik dönem ile karşılaştırıldığında kapitalist bakış açısından kapitalist kazancın özüne yönelik geri bir kavramı öne sürer. Özellikle örneğin Antonin von Florence'in paranın verimsizliği üzerine tartışması doğal olarak bu bağlamda ele alınmalıdır. Burada ayrıntılara girmemiz gerekmez çünkü her şeyden önce dini anlamda meslek kavramının sonuçları dünyevi yaşam biçimi için çok farklı yorumlara açıktır. Katoliklerin tutumunun tersine reformun etkisi öncelikle yalnızca dünyevi mesleğe yönelik iş ile ilgili ahlaki vurgu ve dini cezanın iyice artmış olmasıydı. Bu farkı dile getiren meslek kavramının gelişme biçimi şimdi tek tek reform kiliselerinde kendini açığa çıkaran dini bütünlüğün belirgin hale gelmesine bağlıdır. Luther'in kendi meslek kavramını aldığına inandığı İncil genelde kendi içinde geleneksel bir yorumu destekler. Dünyevi ahlakı özgün peygamberlerde aşma eğilimini göstermeyen ve bu eğilimi yalnızca tek başına kalmış ilkel durumlarda ve örneklerde gösteren eski ahit bu anlamda benzer bir dini düşünceye sahipti. Herkes kendi yaşam aracının yanında kalmalıdır ve bırakın tanrısızlar kazanç peşinde koşsunlar, bu dünyevi işlerden kaynaklanan bütün durumlar için geçerlidir. İlk kez Talmud'da, o da temelden olmayan kısmi bir farklılık ortaya çıktı. İsa'nın kişisel tavrı klasik saflık içinde antik doğuya özgü dilekle dile gelir. Bize bugün günlük ekmeğimizi ver ve Mamonas des Adikitas'ta dile geldiği gibi dünyaya köklü bir biçimde yatsıma ögesi, çağdaş meslek düşüncesinin kendisiyle doğrudan doğruya olan her bağlantısını dışarıda bırakır. Yeni Ahit'te dile geldiği gibi Hristiyanlığın müritler döneminde özellikle Paulus'ta eskatolojik beklentinin sonucu olarak ümitle bekleyen ilk Hristiyanlar dünyevi meslek yaşamına karşı ya kayıtsızdılar ya da en azından özünde geleneksel bir tutumları vardı. Hepsi Efendinin gelişini bekliyorlardı. Her biri Efendinin çağrısının onu bulduğu ve o zamandan beri de çalıştığı yerde ve dünyevi işinde duruyordu. Böylece kardeşlerini muhtaç kişiler olarak alçaltmış olmazdı ve bu kısa bir süre için olacaktı. Luther İncil'i o zamanki genel tavrının gözlükleriyle okuyordu ve bu tahminen 1518 ile 1530 arasında onun gelişimi boyunca yalnız geleneksel olmakla kalmadı, giderek daha da geleneksel oldu. Reformcu etkinliklerinin ilk yıllarında mesleği özünde bedensel olarak değerlendirmesi sonunda etkinliğin biçimine bağlı olarak Korintoslulara 1. mektupta 7:20-24 dile geldiği gibi 27 dipnot. Korintoslulara 1. mektubun 7. bölümünün açıklanması. Burada Luther, bütün mesleklerin Tanrı katında özgürlüğünü hala bu durumdaki anlamı içinde yorumlar ve bununla vurgulamak istediği 1. İnsani statülerden vazgeçilmesi, rahiplik antları, karışık evlilik yasağı ve bunun gibi. 2. Komşuya karşı duyulan geleneksel dünyevi ödevlerin, Tanrı katında kendi içinde tarafsız bir komşu sevgisi buyruğu haline gelmesidir. Aslında bu özgün akıl yürütme biçimi, temelde Lex Natura'nın, Tanrı'nın adaleti karşısındaki dualizmini ilgilendirir. Paulusçu eskatolojik eğilime benzer bir tasarım tarafından yönetiliyordu. İnsan her durumda mutlu olabilir. Yaşanan bu kısa haç yolculuğunda mesleğin biçimine ağırlık vermek anlamsızdır. Ve kendi gereksiniminden fazla maddi kazanç peşinde koşmak bu yüzden incelik eksikliğinin işareti olarak görülmelidir. Ve ancak başkalarına karşın elde edilmesi olanaklı gözüktüğüne göre doğrudan doğruya reddedilebilir. 28 dipnot. Son Bart'ın zanaatin ruhunu eşittir geleneksellik açıklarken haklı olarak motto olarak kullandığı bölümü karşılaştırın. Temel cümle Thomist bir anlamda biçimlendirilmiştir. Dünyevi işlere artan ilgi ile meslek uğraşısının anlamının olumlu yönde değerlendirilmesi ile el ele gider. Fakat Luther, bununla bireylerin somut mesleklerinde ilahi iradenin onlara yüklediği bu özel ödevleri yerine getirmek üzere Tanrı'nın özel buyruğuna daha çok yaklaştıklarını görür. Luther için her zaman ilahi iradenin dolaysız dışa vurumu ola gelen ve içine teklerin Tanrı tarafından yerleştirildikleri nesnel tarihi düzen içinde tanrısal ögenin, yaşamın tek tek olaylarında bile artan güçlü vurgusu, ilahi düşünceye uygun geleneksel bir yoruma yol açtı. Bireyler ilke olarak Tanrı'nın onları bir kez yerleştirdiği mesleklerinde ve yerlerinde kalmalıdırlar. Ve dünyevi işlerle uğraşıları bu verilmiş sınırlı yaşam durumu içinde kalmalıdır. Ekonomik geleneksellik ilk başlarda Paulusçu kayıtsızlığın ürünüydü. 29 dipnot. 111. ilahinin açıklanmasına 5. ve 6. mısralarda 1530 dünyevi düzenden elini eteğini çekip manastırlara kapanma polemiğiyle başlanır. Ama bu durumda Lex Natura, imparator ve hukukçular tarafından yapılan pozitif hukuka karşı olarak Tanrı'nın adaleti ile özdeştir. Tanrı'nın buyruğudur ve özellikle halkın sınıfsal örgütlenmesini içerir ve sınıfların ancak Tanrı katında eşit değerleri vurgulanır. Daha sonra verilen koşulların mutlak kabulünün Tanrı'ya mutlak boyun eğme ile özdeş olmasıyla ilahi inancın ifadesi haline geldi. Luther'in bu yolla meslek uğraşısı ile dini ilkeler arasında temelde yeni ya da bütünüyle temelli bir bağlantı kurması imkansızdı. 30 dipnot. Kalvinizmin önde gelen düşüncelerinden biri olan ve özellikle bizim için çok önemli olan Hristiyan olmanın mesleki uğraşıda ve yaşam biçiminde ispatı görüşünün ne ölçüde Luther'in görüşlerinin arka planını oluşturduğunu, Von Konzilien und Kirchen'deki 1539 şu bölüm gösterir. Bu yedi temel ilkenin ötesinde doğru kiliseyi tanımaya yarayan kutsal Hristiyan kilisesinin tanınmasını sağlayan daha birçok yapay işaret vardır. Eğer büyük burunlu ve sarhoş, gururlu, kibirli vesaire isek, Luther'e göre bu işaretler yukarıdakiler kadar saf öğreti, dua ve bunun gibi güvenilir değildir. Çünkü bazı putperestler de aynı şekilde davranırlar ve Hristiyanlardan daha kutsal bir görünüşleri olur. Calvin'in kişisel konumu daha ileride açıklanacağı gibi çok farklı değildir. Ama bu Püritenizm için geçerli değildir. Yine de Luther'e göre bir Hristiyan tanrıya sadece in vocatione hizmet eder. Yoksa per vocationem değil. Öte yandan ispat düşüncesi için yine de Calvinist biçimine göre Pietist biçiminden daha fazla Alman mistikleri arasında saf psikolojik bir anlamda anlaşılmış olmasına rağmen tek tek örneklere rastlanır. 16. yüzyılın 20'li yıllarındaki savaşlardan sonra hep daha kalıcı bir hal alan ve kilisenin tek şaşmaz ölçütü olan kuramın saflığı, ahlaki alandaki yeni bakış açılarının gelişimini kendi içinde denetim altında tutabiliyordu. Böylece Luther için meslek kavramı geleneksel bağlantılar içinde kaldı. Meslek insanın kendini uydurmak zorunda olduğu ve Tanrı buyruğu olarak kabul ettiği şeydir. Bu anlayış var olan başka bir düşünceyi de bastırdı. O da şuydu. Meslek uğraşısı Tanrı'nın verdiği bir ödev ya da daha doğrusu tek ödevdir. Ve Ortodoks Lutherciliğin gelişmesi bu eğilimi daha da arttırdı. Fakat olumsuz olan bir yön vardı. Dünyevi ödevlerin asketik ödev tarafından aşılmasının dışarıda bırakılması ve önceden verilmiş yaşam koşulları içinde otoriteye ve Tanrı'ya boyun eğmenin öğretilmesi buradaki tek ahlaki sonuç idi. 31 dipnot. Yukarıda Pietizmin kadın işçiler üzerindeki etkileriyle ilgili olarak söylenenlerin tersine bu, çağdaş işverenlerin neden bugün örneğin Westfalia'daki katı Luterci zanaat işçilerine yer verip büyük ölçüde geleneksel düşünceye sahip olduklarını açıklayabilir. Fabrika sistemine geçmeden ve daha fazla kazanma çağrılarını aldırmadan öte dünyada bunların bir işe yaramayacağını söyleyerek iş yöntemlerini değiştirmeye yanaşmazlar. Tek başına kilise üyeliği ve inanç bütün bir yaşam biçimi için öze ilişkin anlam taşımaz. İlk dönemlerde kapitalizmin gelişimini etkileyen başka birçok somut dini yaşam içerikleri olmuştur ve sınırlı bir ölçüde hala olmaktadır. İleride Orta Çağ dini ahlakı içinde tartışılacağı gibi Luterci anlamdaki meslek kavramı Alman mistikleri tarafından tartışılmıştı. Özellikle de Toller'in ruhsal ve dünyevi mesleği temelde eş değer görmesi ve tanrısal ruhun ruh tarafından düşünsel yutuluşunun yanıltıcı anlamının sonucu olarak asketik uygulamaların geleneksel biçiminin değerlendirilmesindeki düşüş Alman mistikleri tarafından zaten ele alınmıştı. Luthercilik mistiklerle karşılaştırıldığında belirli bir anlamda geri bir adımdır. Luther ve daha çok da kilisesi mistiklere göre onların bu nokta üzerindeki tasarımları bir ölçüde Pietist, kısmen de Kukırcı inanç psikolojisini hatırlatır. Ussal bir meslek ahlakının psikolojik temellerini kısmen göz ardı etmiştir ve daha ileride gösterileceği gibi iş aracılığı ile ilahi güce erişme anlamına gelen asketik öz eğitim eğilimi ona şüpheli gelmiş ve kilisesinde bu hep geri planda tutulmuştur. Luterci anlamda yalın meslek düşüncesi bu tek başına burada belirlenecek. 32 dipnot. Bunlar Luther ile ilgili değinilerin tek amacı olduğu için bir ön tasarı ile sınırlandırıyorum. Ama doğal olarak bunlar Luther'i değerlendirmek için yeterli değildir. Şimdiye kadar görebildiğimiz kadarıyla her açıdan bizim aradığımız şey için sorunsal bir alandır. Bununla söylenmek istenen dini yaşamın yeni düzeninin Luterci biçiminin de bizim araştırmamızın nesneleri için pratik bir anlam taşımadığı değildir. Tam tersi doğru. Bu özellik açıkça dolaysız olarak Luther ve kilisesinin dünyevi meslek ile ilgili tutumlarından çıkarsanamaz ve protestanlığın başka biçimlerinde olduğu kadar bütünüyle kolay kavranılamaz. Pratik yaşam ile dini çıkış noktalarının ilişkisinin Luthercilikte olduğundan daha kolay araştırılabileceği biçimleri incelemek bizim için iyi olur. Kalvinizmin ve protestan tarikatlarının kapitalizmin gelişme tarihi içindeki belirgin rollerinden daha önce söz edilmişti. Luther, nasıl Zwingli'de başka bir ruhun yaşadığını gördüyse, ruhsal takipçileri de aynı şeyi Kalvinizm'de buldular. Ve haklı olarak Katoliklik Kalvinizmi hep tek karşıtı olarak ele ala gelmiştir. Her şeyden önce bunun yalın siyasal temelleri vardı. Reform nasıl Luther'in tümüyle kişisel dini gelişiminden ayrı düşünülemezse ve ruhsal kalıcılığın onun kişiliğinden etkilenmesi göz ardı edilemezse, onun eseri de Kalvinizm olmadan kalıcı olamazdı. Fakat yine de Katoliklerin ve Luterciliğin bu ortak nefretinin nedeni Kalvinizmin ahlaki özelliğinde yatar. Katoliklikte olduğu gibi Lutercilikte de dini yaşam ve dünyevi işler arasında tümüyle farklı bir ilişki olduğu zaten yapay bir bakışla bile görülebilir. Hatta bu dini motiflerin kullanıldığı edebiyatta da ortaya çıkar. Örneğin İlahi Komedi'de cennetteki şairin isteksiz görünüşü içinde Tanrı'nın gizlerini söylemeyi reddettiği son bölümü alın ve bunu Püritenizmin İlahi Komedisi olarak adlandırıla gelen şiirin son kısmı ile karşılaştırın. Milton cennetten kovuluşu tasvir ettikten sonra yitik cennetin son şarkısını şöyle bitirir. Geri dönüp baktıklarında bütün doğu yakasını gördüler. Cennetin kısa bir süre önce mutlu yuvaları iken şimdi o alev alev yangınla örtülü kapısında korkunç yüzler yığılmış yanan kollar bacaklar. Biraz gözyaşı döktüler doğal olarak ama sildiler hemen. Önlerindeydi şimdi bütün dünya seçmek için dinlenecekleri yeri. İlahi takdirde kılavuzları. Bundan biraz önce de melek Adem'e şöyle demiştir. Yalnızca eylem kat sorumlu bilgine inanç kat, erdem, sabır, ölçüllük kat ve kat sevgiyi, adı iyilikseverlik olan, bütün ötekilerin ruhu, o zaman yanıp yıkılmazsın, bu cenneti bıraktığına sahip olursun, kendi içindeki cennete, çok daha mutlu. Püritenliğin ciddi bir biçimde dünyaya açıklığının bu güçlü dile gelişinin yani dünyevi yaşamın ödev olarak değerlendirilmesinin bir ortaçağ şairinin ağzından çıkamayacağını herkes hemen anlar. Fakat Lutherciliğe olduğu kadar Luther'in ve Paul Gerhardt'ın şarkılarına da o kadar yabancıdır. Şimdi bu belirsiz duygunun yerine burada uygun mantıki bir biçim bulmak ve bu farkın içsel temelini soruşturmak gerekir. Ussal özellik aramak yalnızca bilgisizliğin itirafı olmakla kalmaz. Bizim için tümüyle elle tutulamayacak bir durumdur da. 17. yüzyıl İngiliz insanına tek bir ussal özellik atfetmek açıkça tarihi bir yanılgı olurdu. Şövalyeler ve Roundhead'ler birbirlerini yalnızca iki grup olarak görmüyorlardı. Temelde birbirinden farklı insan türleri olarak algılıyorlardı ve konuyu dikkatle ele alan herkes onlara hak vermek zorundadır. 33 dipnot. Levellerlerin tarih görüşünü paylaşanlar bunu rahatlıkla ırk farklılıklarına atfetme mutluluğuna sahiptirler. William Faity ve Normandiyalıların varislerine karşı kendilerini Anglo-Sakson Birthright doğum hakkının temsilcileri olarak görürler. Hiç kimsenin pleb, roundheads yuvarlak kafalarını antrometretik anlamda da yuvarlak kafa olduklarını düşünmemiş olması yeteri kadar şaşırtıcıdır. Öte yandan macera perest İngiliz tüccarları ile eski Hanse grupları arasında bir karakter farkı yoktur. Ayrıca Orta Çağ'ın sonlarında İngiliz ve Almanlar arasında da siyasi tarihlerinde farklarla açıklanamayacak farklar yoktur. 34 dipnot. Magna Carta ve büyük savaşların bir sonucu olarak özellikle İngiliz ulusal gururu. Güzel yabancı bir genç kız görüldüğünde "She looks like an English girl," bir İngiliz kızına benziyor deyişinin kullanılması 15. yüzyıla kadar iniyor. İlk önce dini hareketlerin gücü tek başına değil ama öncelikle bugün bizim gördüğümüz farkları yaratmıştır. 35 dipnot. Bu farklar doğal olarak İngiltere'de de geçerli olmuştur. Özellikle Square Archie, toprak ağlarının yönetimi bugüne kadar Merry Old England, Mutlu Eski İngiltere'nin temsilcisi olarak kalmıştır ve reformdan bu yana geçen bütün dönem İngiliz toplumundaki iki ögenin çarpışması olarak görülebilir. Eğer buna bağlı olarak araştırmada eski protestan ahlakı ile kapitalist ruhun gelişimi arasındaki ilişkiyi göstermek için Kalvinizm eserlerinden, Kalvinizm'den ve öteki Püriten tarikatlardan hareket edersek, bundan umduğumuz gibi bu dini topluluğun kurucularından ya da temsilcilerinden birinde bizim burada kapitalist ruh olarak adlandırdığımız şeyin uyanışının herhangi bir anlamda yaşam uğraşısının hedefi olarak görüldüğü anlaşılmamalıdır. Dünyevi mallar için uğraşmanın kendi içinde amaç olarak düşünüldüğünde onlar için ahlaki bir değer taşıdığını pek düşünemeyiz. Ve şunun iyice akılda tutulması gerekir. Ahlaki reform programı reformcuların hiçbirinde kendi araştırmamız için Menno, George Fox, Wesley gibileri de dahil bakış açılarının merkezini oluşturmamıştır. Hiçbiri ahlaki kültür topluluklarının kurucusu ya da hümanist toplumsal reform girişimlerinin ya da kültür ideallerinin temsilcileri olmamışlardır. Ruhun kurtuluşu ve yalnızca bu onların yaşamlarını ve eylemlerinin ana noktasıydı. Ahlaki hedefleri ve öğretilerinin pratik etkileri bu noktada yoğunlaşıyordu. Ve sadece yalın dini güdünün sonucuydu. Ve biz bu yüzden reformun kültürel etkilerinin büyük ölçüde belki bizim özel bakış açımız için ağır basan reformcuların işlerinin önceden görülmeyen ve açıkça istenmeyen sonuçları olduklarını ve çoğunlukla da kendilerinin elde etmek istediklerinden çok uzak ya da tamamen karşıt olduklarını kabul etmek zorundayız. Bu çalışma şüphesiz iddiasız bir biçimde düşüncelerin tarihte etkili olduğunu göstermeye bir katkı olabilir. Fakat baştan yalın düşünsel güdünün böyle bir etkisinin iddia edilmesiyle ilgili ortaya çıkacak yanlış anlamaları önlemek için giriş niteliğindeki bu tartışmanın sonunda birkaç değinide bulunmama izin verilebilir. Bu tür çalışmalarda her şeyden önce açıkça belirtilmelidir, reformun düşünce içeriğinin ister toplumsal, siyasal, ister dini olsun herhangi bir anlamda değerlendirilmesi söz konusu değildir. Kendi amacımız için hep reformun dini bilince geçici ve hatta yapay görünmek zorunda olan yönleriyle ilgilendik. Çünkü yalnızca sayısız tarihi olguların içinden özellikle gelişmekte olan dünyevi çağdaş kültür ağımızın biçimlenmesindeki dini güçlerin katkısını açıklamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de yalnızca bu kültürün bilinçli kendine özgü içeriğinin reformun tarihi nedenlerine ne kadar atfedilebileceğini araştırıyoruz. Ayrıca reformun gelişim tarihi açısından ekonomik yasada yer almamakla kalmayan, bütünüyle hiçbir bakış açısında herhangi bir biçimde bulunmayan sayısız tarihi koşul, özellikle de yalın siyasal olaylar, ortaya çıkan yeni kiliselerin ayakta durabilmesi için birlikte iş görmek zorundaydılar. Fakat öte yandan da kapitalist ruhun, bu sözcüğün hep burada kullanılan geçici anlamında, yalnızca reformun belirli etkileri sonunda ortaya çıkabileceği ya da Kalvinizmin ekonomik bir sistem olarak reformun ürünü olduğu yollu saçma bir öğretiye dayanan bir tez savunulmayacak.